Merhaba aziz dinleyenlerimiz. Gazali Mektebi programıyla bir kez daha huzurlarınızdayız. Ben program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy ve her zamanki gibi Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Suffe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü Sayın Mehmet Büyükmutu Hocam'la birlikteyiz. Saygıdeğer hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Hoş bulduk. Bir şeref bulduk. Teşekkür ederim.
Hocam geçtiğimiz bölümde ilim bahsini açtık. Bir girizgah niteliğinde bir program yapmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek niyetindeyiz. İlmin önemi, ilmi önemli kılan şeyler nelerdir gibi sorular var gönlümde. İlmin Kur'an ve sünnetteki karşılığı, Gazali'ye göre işte faydalı ilim, faydasız ilim gibi konular. Ama tabii daha genel bir tarifle başlasak daha iyi olur kanısındayım. İlmin önemi ile alakalı neler söylersiniz diyelim. İmam Gazali neler söyler? Sizin rehberliğinizde İmam Gazali'yi de izlemeye gayret edelim buyursunlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî allame bil kalem ve sallallahu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Muhterem kardeşim, Safa kardeşim, kıymetli ve aziz dinleyicilerimiz. Allah Teala'dan programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ve konuştuklarımıza layık olmayı, ihlas ile amel edebilecek kıvama erişmeyi Allah Teala'dan nasip etmesini temenni ve tazarru ederek sözlerime başlamak istiyorum. Gazali'nin rahmetullahi aleyh ilimle alakalı en geniş mevzuları ele aldığı konu ve kitap İhya-ı Ulumiddin kitabıdır. Ne hikmettir ki içerisinde kitabın adı dini ilimlerin, yani İhya-ı Ulumiddin, şer'i ve dini ilimlerin ihyası adını alır. Fakat içerisinde baktığımız zaman içerisinde munciyattan muhlikata varıncaya kadar kişiyi dünyada ve ahirette kurtaran veya hafizanallah felaketini götüren unsurlar, namaz, zekat, oruç, hac gibi kişinin, mükellefin bilmesi gerekenler, mesul olduğu hükümler, şer'i meseleler, bunların tamamından Gazali bahseder. Mesele bu kadar girift ve geniş kapsamlı olmasına rağmen Gazali bu kitaba İhya-i Ulumiddin adını verir. Hani burada belki şunu söylemek ister Allahu Alem. Kişi ne bilirse bilsin, bildiği şeyler ahirete götürmüyorsa, mükellef olduğu şeyleri bilerek yapmıyorsa, taklit ve mukallitlik çerçevesinden ve dairesinden çıkamıyorsa, mesul olduğu, mükellef olduğu hükümlerden hikemi manada bir şeyler elde edemiyorsa, bu kimse sadece zahmete giriyordur. Şer'i olarak üzerinden bazı mesuliyetleri düşürüyordur ama bu kimsenin yaptığı bir zahmetin ötesine geçmiyordur. Bunun hazzını alamıyordur der gibi bir yaklaşım sanki sergiliyor burada. Çünkü kitabın mukaddimesinde içerisinde bulunduğu zamanın bir takım gailelerinden, fitne fesadından, ilme olan yaklaşımlarından bahsediyor. Ve hatta diyor ki günümüzde dini ilimler ve şer'i ilimler neredeyse yok olacak kadar, maksadından ve bağlamından çıkarılacak kadar silinip yok olmaya yüz tuttu. Ve hatta öyle oldu ki ilim denildiği zaman artık akla gelen kişinin sadece mesul ve mükellef olduğu, hakimlerin hükmünü verdiği, müftilerin fetvasını verdiği bir fetvadan, bir açıklamadan, bir beyanattan ibaret kaldı. Halbuki ilim bundan ibaret değildir. Bu kişiyi bir münazaa, bir anlaşmazlık, bir mücadele, bir tartışma, bir huzursuzluk ve kavga olduğu zaman aradaki sıkıntıyı ve problemi çözmeye yarayan hakimin hükmüdür veya kişinin şer'i olarak yapması gerekenleri bilmesini ifade eden müftinin fetvasıdır. Ama bunlar ilimden asıl ve esas maksat değildir. Peki nedir ilimden asıl ve esas maksat? Selefi salihinin gittiği gibi, takip ettiği gibi, tutunmaya ve üzerinde kalmaya çalıştığı gibi hikmet sahibi olmak, ilmi ve hikmeti kişinin önünü ve yolunu aydınlatacak şekilde bir rehber edinmek, hidayetine ve rüştüne vesile kılmak, işte bunlar asıl ilimlerdir ve ahiret ilimleridir diyor. Ve kitabına da İhya-i Ulumiddin'e de efendim ilim bahsiyle başlıyor. İhya-i Ulumiddin'e de Kitabül İlim ve hatta diğer kitaplara, diğer konulara nazaran baktığımız zaman İhya-i Ulumiddin daha ilim bahsi daha geniş kapsamlı olarak ele alıyor ve şunu söylüyor. Niçin buna başladım? Çünkü ilim tahsil etmek Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurdukları gibi her Müslüman üzerine farzdır. Fakat farz olan ilim mahmut olan, ilimdir. Övülen ve teşvik edilen ilimdir. Zemmedilen ilim değil. Bunu niçin söylüyor? Zamanımızda İslami ilimlere esas maksadı itibariyle yaklaşmak yerine dünyevi bir meşgale edinmek veya dünyevi bir meslek edinmek yahut dünyevi bir menfaat elde etmek için yaklaşılmış olmasını ilmin asıl varlık sebebine uygun bir davranış olarak görmüyor. Bunu Gazali, bakınız bunu herhangi bir kimse söylediği zaman herhangi bir karşılık bulamazsınız. Herhangi bir şey ifade etmez ve mâkes uyandırmaz. Ama Gazali gibi Nizamiye Medresesi'nin baş hocası olan bir kimsenin, hani şöyle düşünelim, o dönemki YÖK dediğimiz veya Üniversiteler Genel Kurulu dediğimiz, yani o bölgenin ve o dönemin Nizamül Mülk'ün Nizamiye Medresesi'nde kurduğu o ilmi atmosferin en üst düzeyde yaşandığı bir ilmi atmosferin olduğu zaman dilimi içerisinde ve baş müderris olarak vazife icra eden herkesin parmakla gösterdiği ve gıpta ettiği, imrendiği, belki de hasetçilerin haset ettiği bir zamanda ilmin zirvesine ulaşmış bir kimsenin içerisinden geldiği ilim ve ulema takımı içerisinde bunu söylüyor olması farklı bir yerdedir. Ve işte dini ilimler, şer'i ilimler sadece fetvadan veya hükümden, mahkemedeki karardan ibaret telakki edilmeye başladı diyerek İhya-i Ulumiddin yazması, fıkhı sadece farzlardan, vaciplerden ibaret görmemek gerekir, ahirete ulaştıran tarafı nelerdir diye bir başlık açması ve ilmi de dünyevi ilimler ve uhrevi ilimler diye ikiye ayırmış olması, Cenab-ı Peygamber'in Müslümanın üzerine, her Müslüman üzerine hatta ilim öğrenmek farzdır. Hangi ilimleri öğrenmek? İşte önceki derste konuştuk mesela, önceki programda. İlmi hal dediğimiz, kişinin içerisinde bulunduğu hal ve ahvale göre gerekli olan bilgileri öğrenmesi. Evlenen bir kimsenin evlilik hukukuyla alakalı, boşanmayla alakalı. Zengin olan bir kimsenin helal kazancı nasıl olacağıyla alakalı, zekatla alakalı. Mükellef olan her bir kimsenin yaptığı ibadetlerin namazdır, oruçtur, bunlarla alakalı. Hacca giden bir kimsenin haccın helalleriyle ve mahzuratıyla alakalı meseleleri öğrenmesi kişinin üzerine farzdır. Yani bir kimse bir fakih kadar, bir müştehit kadar her şeyi elbette öğrenemez. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu ifade ederken, herkes Ebu Hanife olsun, herkes İbn Mesud kadar, İbn Abbas kadar Kur'an-ı Kerim'den, fıkıhtan, hadisten bilgi edinsin kastetmiyor. Zaten bu insanın yaratılışına da aykırı. Kur'an-ı Kerim önceki programda ifade ettiğimiz gibi insanları soranlar ve sorulan sorulara cevap verenler diye ikiye ayırıyor demiştik. O yüzden Gazali bu hadisi merkeze almak suretiyle bu kitabı yazdım. İçerisinde de kişiye fayda verecek veya zarar verecek olan ilimleri ayırmak istedim. Nitekim Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadisi şerifinde fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Ve ne'ûzu billahi min ilmin la yenfa. İfade ediyor fayda vermeyen ilimden, İbn-i Mace'nin Kitab-ı Davat kitabında ifade ediyor. Bundan sana sığınırım diyor. Hı-hı. Buradan hareketle zemmedilen ilimler vardır. Kişinin öğrenmemesi veya öğrense de bununla amel etmemesi gereken ilimler vardır. Bundan da sığınmak ve bunları ortaya koymak için bu kitabı bu şekilde tasnif ettim diyor Gazali rahmetullahi aleyh.
Evet, yani şu an aslında Gazali'nin ilme yaklaşımıyla alakalı konuşuyor musunuz? Ben de konu bütünlüğünü bozmamak için bölmek istemiyorum sizi.
Estağfurullah.
Fakat böyle güncel meselelerle de buluşturacağım yerler denk geliyor. Bazılarında birazdan sorarım derken unutup gidiyoruz bazen.
Evet.
Şimdi bu faydasız ilim konusu çok önemli ve geçtiğimiz programda da konuştuk. Şimdi faydalı ve faydasız ilim denildiğinde, İmam Gazali çevresinde konuşulduğunda bu konu işte dini ve ladini olarak zihin ikiye bölüveriyor sanki bunu. Yani bir fizikle uğraşmak faydasız ilim midir? İşte ya da ailenin geçimini sağlamak için matematik öğretmeni olmak, bu işin neresindedir mesela? Bu konuya fayda penceresinden bakacak olduğumuzda fayda konusunu nereye konumlandırmamız gerekiyor? Biz nereye konuşlanmalıyız? Burada faydalı ve faydasız ilme girelim mi bilemiyorum. Yoksa biraz daha ilimle alakalı girizgah devam etsin, ondan sonra mı bu konulara girelim, ne dersiniz?
Aslında şöyle, hani soru olduğu için buraya kısmen değinelim. Bu çünkü başlı başına birkaç programın konusu ama şunu bence yapmak gerekiyor bu sorudan hareketle. Fayda dediğimiz şey bizim günümüz şartları itibariyle nasıl değerlendirdiğimizle alakalı bir husus ve olgudur.
Göreceli diyorsunuz.
Görecelidir, relatiftir tabiri caizse. Herkesten, kişiden kişiye göre değişir. Hal böyle olunca bir kimse dünyevi bir maksat, dünyevi bir gelir, veya bir şan, şöhret, bir makam, mansıp veya insanlara tekebbür etmek, üstten bakmak yahut ilim erbabıyla münazara etmek veya insanları zihnini karıştıracak surette yoldan çıkarmak veya hakikatleri saptırmak. Bak, bunların her birisi bunları düşünen bir kimse için faydadır. Yani şeytan için en faydalı şey nedir? İnsanları cehenneme götürmektir.
Evet.
Allah Teala bize faydalı olanların nihayetinde ahireti kazandıracak olan şeyler olduğunu, kazananların ahireti kazanacak şekilde dünyada amel işleyenlerin olduğunu ifade ediyor. Bu sebeple adı fizik olsun, kimya olsun, fıkıh olsun, tefsir olsun, felsefe olsun fark etmiyor. Kişinin gazalde hakeza fayda verenler ve vermeyenler diye değil, dünya ve ahiret ilimleri diye ifade ediyor. Bu sebeple kişinin ahiretini kazandıracak olan her bir şey faydalıdır. Mesela fizik, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala yerlere ve göklere bakmamızı, bunların nasıl yaratıldığını düşünmemizi ve tefekkür etmemizi, bununla alakalı olarak Allah Teala'nın kudretini temaşa etmemizi emrediyor. Şimdi kişinin 7 kat semaya tefekkür etmesi ve gökyüzünü incelemesi, bakması, tefekkür etmesi, akşam olduğu zaman yıldızların birbiriyle olan insicamını ve gökyüzünü süsleyen ayın ve yıldızların durumunu görmesi. Bunların her birisi fizikle alakalı. Veya biyolojiyle alakalı olarak kişinin kendi bedeniyle alakalı yaratılışını, cemadatın veya bu hayvanatın yaratılışını, kendi biyolojik olarak yapısal durumunu incelemesini, tefekkür etmesi, bunlar hakeza biyolojiyle alakalı. Bu kimselere diyebilir miyiz? Bunları düşünmeniz için biyoloji okumanız veya fizik okumanız gerekir diye diyemeyiz. Hal böyle olunca ne şekilde olursa olsun Allah Teala'ya götüren, ahireti kazanmasına vesile olan her bir şey faydalıdır. Bu da şuna götürüyor. Hangi ilimle olursa olsun Allah Teala'ya götürmeyen bir ilim yoktur. Önünde veya sonunda bu kişinin varacağı nihayetteki işi ve mercisi Allah Teala'nın kudreti olacaktır. Astronot olarak yukarıya da gökyüzüne, uzaya da çıksa veya biyolog olarak insanlarla veya diğer hayvanatın mikroorganizmalarla, biyolojik yapılarıyla, yapı taşlarıyla ilgilense veya fizyolojik olarak, fiziki olarak, fizik kanunlarıyla da hakeza ilgilense, nihayetinde varacağı şey tabiri caizse Allahu Ekber demekten başka bir şey olmayacaktır.
O zaman dünyevi ve ahiret ilmi tasnifi olumlu ya da olumsuz bir ayrım değil, yalnızca bir tasnif olarak mı ifade ediliyor İmam Gazali'nin bakış açısıyla yaklaştığımızda meseleye? Şimdi fayda veren ve fayda vermeyen var.
Evet.
Bir de dünyevi ilimler ve ahirette taalluk eden ilimler var. Bu faydalı faydasız zaten onu konuşmaya gerek yok ama dünyevi ve ahiret ilmi denildiğinde dünyevi olumsuz, ahiret ilmi olumlu şeklinde bir yaklaşım mı var orada, yoksa sadece bu bir tasniftir? İşte fizik, kimya, matematik, hayır, bunlar hayır, dünya ilimleri, şunlar ahiret ilimleri şeklinde.
O şekilde değil aslında. Ne? Ahirete ulaştırmayan. Dünyevi, yani dünyevi bir maksatla bunu öğreniyor ama bu ilmin öğrendiklerinin dünyevi olarak hayatını idame ettirmenin ötesinde başka bir getirisi götürüsü yok. Ahirete bu kişi ulaştırmıyor. Yani kişinin varlığını sorgulatmıyor. Kulluk kıvamını artırmıyor. Ahirette bir kazanım sağlamasına temin etmiyor.
Ha, o zaman şöyle, çok temelden ayrılıyor bu. Diyelim ki bir fıkıh alimi İslami ilimleri tahsil ediyor. Fakat başlangıçta ve sonda düşüncesi, ben bu ilimle şu makama gelirim.
Evet.
Ya da insanları şu şekilde yanıltırım şeklinde kötücül bir yaklaşımı varsa o dünyevi ilim oluyor.
Tabii
zaman.
Ki yani tefsirle bile ilgilense.
Senin istediğin dünyada kullanmaksa onu dünyevi ilim, ahirete taalluk eder vaziyette bir yaklaşımı ve bakış açım varsa da ahiret ilmi şeklinde ayrı.
Kişi mesela ayetlerle, hadislerle ilgileniyor. Bugün müsteşrikler dediğimiz kimseler doğudaki veya bizim coğrafyadaki bir alimden daha fazla ayetlerle, hadislerle ilgileniyor ve iştigal ediyor. Fakat maksadı bu kimsenin ayetler arasında bir açık aramak, insanları Allah Teala'dan uzaklaştırmak, din ile alakalı insanların zihinlerinde soru işaretleri, istifham oluşturmaksa şayet, şimdi diyebilir miyiz bu kimsenin maksadı ahireti kazanmaktır. İnsanlara Allah Teala'nın, Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiklerini ve nehyettiklerini ifade etmek diyemeyiz. Yani adının fıkıh olması, adının tefsir olması, hadis olması bir ilmi maksadı kötü olduktan sonra dini yapmaz.
Yapmaz.
Özü itibariyle bu dini ilim nedir? Şer'i ilim dediğimiz şeriattan referans alan Daha çok bizim ayetten, hadisten ve buradan ilhamla ortaya konulan ilimlerden ortaya çıkan, neşet eden ilimlerdir. O yüzden fizik, kimya deniyor, matematik, felsefe, sosyoloji deniyor mesela, dini değildir diyor. Hayır. Bunlar da nihayeti itibariyle Allah Teala'nın koyduğu kanunları en iyi biz fizikten ve matematikten anlıyoruz. Geometriden anlıyoruz. Bizim kadim ulemamız medreselerde müfredat oluştururken astronomisiz, uzay bilimler olmadan, tababet dediğimiz tıp ilmi olmadan, fizik, kimya ilimleri olmadan şer'i ilimler vermiyorlardı. Osmanlı'ya en şatafatlı, böyle hani yükseliş devri dediğimiz medreselerin dünyaya nizam verdiği, içerisinde Ali Kuşçu gibi, Ebu Suud Efendiler gibi fakihlerin, müştehitlerin, alimlerin çıktığı bir zaman diliminde, Sahn-ı Seman Medresesi'nin dünyaya nizam verdiği, alimler yetiştirdiği dönemde müfredatına baktığımız zaman sadece emsile, bina, maksut veya işte fıkıh usulü, tefsir, hadis yok. İçerisinde veya diğer Hint alt kıtasının Nizamiye Medresesi'ne, Nizamiye müfredatı diye ifade edilen bu Abdülhay Elleknevilerin ders aldığı Dersi Nizami müfredatına baktığımız zaman da işin içerisinde astronomi var, mantık, felsefe var, tababet hakeza var, matematik var. Dolayısıyla bunlardan bağımsız bir şer'i ilim tahsili zaten mümkün değil. Gazali'nin yetiştiği döneme ve kendi yetişme ortamına baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Gazali sadece emsile bina okuyor, hafızlığını yapıyor, hadislerle meşgul oluyor, arkasından fıkıh. Böyle bir durum da yok zaten. Biz fakihlere baktığımız zaman ufku açık, meseleleri farklı boyutlarıyla ele alabilen kimseler dediğimiz zaman çok yönlü düşünen ve farklı disiplinlerden, farklı fenlerden ve ilimlerden behrement olan, istifade etmiş olan kimseler olduğunu görüyoruz. Yani tek düze, bulunduğu yerden başka hiçbir yere kımıldamamış, günümüz ifadesiyle akademik körlükle bulunduğu yerin en âli ve ulvi yer olduğunu zanneden ve stabil bir ortamda, homojenize bir ortamda yetişen kimselerden günümüze ulaşan, yazdığı eserleriyle günümüzü aydınlatan bir kimse göremeyiz. Kemal Paşazade'ye bakın mesela ve İbni Hümam'a bakın, Zahid Kevseri'ye bakın, Osmanlı devrinin son şeyhülislamlarından, veya Mustafa Sabri Efendi'ye bakın veya daha da öncesine gidecek olursak İbni Hacer Askalani'ye bakın. Bunların her birisi çok yönü düşünen, bulunduğu zamanı iyi okuyan kimseler. Bu sebeple hani şer'i ilimler dediğimiz zaman sadece fıkıh, tefsir gibi ilimler anlıyoruz ama matematiksiz bir Allah Teala'nın koyduğu kanunu anlamamızın, geometri olmadan, hani altın kural diyoruz ya mesela, ve fizik kurallar diyoruz ya, kimya diyoruz, bazı elementlerin bir araya gelmesi, ateşle barut bir araya geldiği zaman felaket olur. Ama suya baktığımız zaman içerisinde yanan ve yakan, yanıcı ve yakıcı maddelerden müteşekkil. H2O diyoruz mesela, iki tane hidrojen, bir tane oksijenin olduğunu görüyoruz. Yani kimyada da hakeza kişi Allah Teala'nın varlığına, birliğine ve kudretine ulaşabilir. Fıkhı zaten mütalaa ettiği zaman bu kanunlar kişiyi doğrudan doğruya ve Allah Teala'nın koymuş olduğu nizamın en âli nizam olduğuna ulaşıyor. Fizike baktığı zaman, kainata baktığı zaman, ki şu da hikmetlidir mesela, Allah Teala okuma yazma bilmeyen ümmi bir peygambere ilk ayetinde oku diye emrediyor. Bu şer'i ilimleri, dünyevi ilimleri, şunları veya bunlardan müteşekkil ilimleri oku demek değil. Okuma bilmeyen bir insan neyi okuyabilir? Önce kainatı okur, etrafını temaşa eder, değil mi? Yani baktığı ve okuduğu zaman, o fizik kurallarına baktığımız zaman, fizik kurallarının oluşumuna baktığımız zaman, o yer çekimi kanunu olsun, suyun kaldırma kuvveti olsun, uzaydaki bir takım hareketlilikler olsun, tamamıyla tecrübe ve temaşa etmek üzerine. Başlangıcında ya tecrübe vardır, işte mesela suyun kaldırma kuvvetiyle alakalı olarak bahsediliyor. Suyun üzerine bir tane bir şey atıyor, suyun bunu batırmadığını ve havada tuttuğunu görünce bunun bir etkileşim ile suyun kaldırma kuvveti olabileceğini veya işte Newton'un ortaya koymuş olduğu ve son zamanlarda işte Einstein olsun ortaya koymuş olduğu, bizim Cezeri gibi büyük alimlerimizin ortaya koymuş olduğu özellikle kurallara, kaidelere baktığımız zaman tamamıyla hayatında edindiği tecrübelerden hareketle teorilerin oluşturulduğu kuralları görüyoruz.
Evet. Yani kainatın da bir dili var diyorsunuz hocam. Evet. Şimdi şöyle örnek verebiliriz belki. Yazılım dili diye bir şey var bugün. 1-0 1-0 yazıyor orada ama biz bir şey okuyamasak da yazılımcılar orada bir kainat görüyorlar. Evet. Kainatın da kendine has bir dili var. Okumaktan mana kişiden kişiye değişir ve kainatın o ince yazılmış harflerinden ne anladığımıza bağlı olarak değişken de bir konu. Şimdi vaktimiz daralıyor hocam. İlmin öneminden, Kur'an ve sünnetin ilme yaklaşımından bahsedecektik. Son 4-5 dakikamız, dilerseniz bu konuyla biraz berdevamı olalım. Sonra veda edelim ki diğer programda yine kaldığımız yerden devam etme imkanımız olsun. İlmin önemiyle ve ilmi önemli kılan şeylerle alakalı konuşuyorduk en son. Gazali'nin perspektifinden meseleye bakıyoruz.
Şimdi Gazali kitabına ilim bahsiyle başlıyor. Burada şunu da görmek gerekiyor. Neden? Bir şeyin önemli olduğunu ifade edeceksek onun referanslarının kuvvetli olması gerekiyor. Yani kitaptan ve sünnetten, Allah Teala'nın ayetlerinden, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın söz ve fiillerinden ilham almayan, dayanağını ayetin ve hadisin oluşturmadığı herhangi bir şeyin kuvvetli manada meşru olduğunu ifade etmek mümkün değildir. Ki bizim şer'i terminolojide ayetten ve hadisten referans almadığı müddetçe ve ayet ve hadisle oluşturulan kaynaklara istinad etmediği müddetçe herhangi bir şeyin meşruluğundan, mübahlığından veya teşvike medar olduğundan bahsetmek çok fazla mümkün değildir. İlim ile alakalı ayet-i kerimelerde en başında Ali İmran suresinde gelen hani doğrudan doğruya fadlul ilmi ve ta'limi ve ta'allum, Gazali rahmetullahi aleyh, ilmin fazileti, öğrenmenin ve öğretmenin ehemmiyeti, akli ve nakli ilimlerin ve ilimlerin bu noktadaki gerekliliği, ehemmiyeti, önemi diye başlıyor. Ayet-i kerimede Allah Teala şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Allah Teala önce kendisini şahit tutuyor, arkasından melekleri, üçüncü olarak ilim sahibi olan kimseleri şahit tutuyor. Neye şahit tutuyor? Kendisinden başka bir ilahın olmadığına. Önce kendisi, arkasından melekleri ve arkasından ilim sahibi olan kimseler şahittir diyerek üçüncü sırada ilim sahibi kimseleri zikrediyor. Veya bir başka ayet-i kerimeye baktığımız zaman burada mesela hikmet sahibi olan kimselerin çok önemli bir açıklaması var şu ayet-i kerime ile alakalı. Ya beni Ademe kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum ve rişa ve libasu takva zalike hayır. Şimdi bu ayet-i kerime Araf suresinde geçen 26. ayeti olarak zikredilen bir ayet-i kerime. Ya beni Ademe kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum ve rişa. Ey Ademoğlu, biz sana göklerden ayıp olan, kötü ve kerih gördüğün yerleri örtmen için kıyafet ve aynı zamanda bu kıyafeti süs edinebilecek tıynette ve zinette indirdik buyuruyor. Yani senin hoşuna gitmeyen yerlerini örteceğin ve zinet edinebileceğin kıyafetler, elbiseler, örten şey indirdik buyuruyor. Bunu tefsir ederken hakim hukemamız, alimlerimiz diyorlar ki kişinin sevmediği ve kerih gördüğü, yani hoşuna gitmeyeceği, kötü göründüğü yerini örteceği şey, kıyafet ilimdir. Zinet olan ise yakini bilgidir. Libasut takva, takva kıyafeti ise hayadır diye tefsir ediyor. Dolayısıyla Allah Teala'nın esasında bu mesela önemlidir. Kişinin kıyafeti göklerden gelen, Allah Teala'nın indirdiği bir şeydir, nazil ettiği bir şeydir, yerde bulunan bir şey değildir. O yüzden ulvidir. Tesettür, kıyafet, kişinin mahremiyetlerini örtmesi. Hani bu nereye dayanıyor? Hazreti Adem ile Hazreti Havva cennette yapmaması gereken ve yememesi gereken bir gıdayı aldıktan sonra mahrem yerleri fahş oluyor, ifşa oluyor. Sonra hemen böyle gayri ihtiyari olarak mahrem yerlerini örtmeye teşebbüs ediyorlar. Demek fıtri. Ki buradan şunu anlıyoruz fıtri olarak. İnsanın mahrem yerini örtmesi insanın yaratılışında ve fıtratında var olan bir şeydir. Mahremiyet bir mahrumiyet değildir. İnsanın fıtratında, tıynetinde, cibilliyetinde, haysiyetinde, karakterinde, yaratılırken DNA'sına konulmuş bir şeydir. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya daha bu bilgi verilmeden mahrem yerleri açıldığında doğrudan doğruya mahrem yerlerini kapatmaya çalışıyorlar. Evet. Allah Teala bu noktada ya ben ya huzu kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum ve rişa, size mahrem yerinizi örtüp zinet edeceğiniz libası, kıyafetleri biz indirdik, biz verdik diyor. Demek ki kıyafet dediğimiz, hani bu giydiğimiz kıyafetler, mahremiyetimizi temin ve tesis eden örtüler Allah vergisi olan bir şey. Ulvidir yani, mukaddestir.
Bu giyim kuşam mevzunun gelenek görenekle alakası olduğunu ileri sürenler var.
Keyfiyetiyle alakalı ama.
Fakat işte bazı bölgelerde, dünyanın bazı bölgelerinde medeniyetin hiç ulaşmadığı kabileler var mesela. Evet. Halen oklarla, mızraklarla, işte yapraklarla gezen insanlar.
Şimdi onlar da var mesela. Evet,
bazı o kabilelerde mesela çok insanlar temel düzeyde hayatlarını devam ettiriyorlar. Teknolojiyle vesaire zaten bir bağları yok. Ama baktığınızda işte mahrem yerlerinin genellikle kapalı olduğunu. Evet. Şimdi bize garip gelen işte bazı göğüs kısımlarının falan açık olduğu kabileler vardır belki, ama onlarda da dikkat çeken şey işte genellikle bütün organların, cinsel organların özellikle bulunduğu bölgelerin kapatılmaya çalışıldığı, vücudun diğer kısımlarının çıplak olduğu görülüyor mesela. Demek tabii ki bunda fıtri bir meyil söz konusu olabilir.
Tabii mahremi galiza dediğimiz, artık kişinin tamamıyla mahrem olan yerleri kapatması bilincinde olan, hani çocukta bile, gayri ihtiyari olarak bir bebekte bile, bir çocukta bile bu gözlemlenebiliyor. Yani yüzünü kapatma ihtiyacı hissetmiyor. Hele ki 2-3 yaşına gelmiş bir çocuk. Hani bunu doğrudan doğruya gelenek ve göreneğiyle açıklamak da mümkün değil. Fıtratında olan bir çocuk. Yani bu çocuk daha korkunun ne olduğunu bilmezken bazı bölgelerin kapatılması gerektiğini veya açık kaldığında bunun kendisi için hoş olmadığını veya bunun yani muhtadın dışında bir şey olduğunu fark etmesi, tamamıyla edinilmiş bir bilgiyle ve tecrübeyle açıklaması pek fazla mümkün değil. O yüzden bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken müfessirler, hukema, hikmet sahibi olan kimseler, sizin mahreminizi, açığınızı kapatacak libas demek, öğreneceğiniz ilim, efendim ziynet olan ise yakini bilgidir. Yakini bilim, ilimdir, yani. İlmi yakindir yani. Takva kıyafeti ise, hani böyle basut takva zâlike hayır, takva kıyafeti en hayırlı kıyafettir, en hayırlı libastır buyuruyor ayet-i kerimede Allah Teala. Bunun da haya olduğu ifade ediliyor.
Evet.
Ve ayet-i kerimelerde bunlar hakeza, özellikle kul hel yesevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hani önceki derste ve programda da bahsetmiştik. Kur'an-ı Kerim insanları bilenler, bilmeyenler, soranlar ve cevap verenler, müştehitler ve avam dediğimiz halk, yani içtihada ihtiyaç duyanlar, içtihat ihtiyacını kendisi karşılayamayanlar, müştehitlere muhtaç olan kimseler olarak tasnif ediyor. Farklı kategoriler, yani zenginler, fakirler diye kategoriler var ama bir de ilmi olarak bir tasnif var Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar zaten gören ve görmeyen bir olur mu, bilen ve bilmeyen bir olur mu diye zaten Kur'an-ı Kerim'de özellikle vurgular var. Mesela çok affedersiniz, şöyle bir ayet-i kerime, İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ'u. Burada irab açısından bakıldığında şöyle tefsir ediliyor. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihi el ulemâ'u. Allah Teala'dan hakiki manada haşyet duyan kimseler alimlerdir diye okunuyor. Fail ve meful. Özne ve nesne olarak bakıldığında burada korkan özne alimdir. Endişe duyan, haşyet duyan. Nesne, kendisinden haşyet duyulan Allah Teala'dır. Evet. Başka bir kıraate göre özne ile nesne yer değiştiriyor. Fail ile meful. Şöyle oluyor. İnnemâ yakşallâhu min ibâdihil ulemâ. Burada haşyet duyan Allah Teala olarak, özne endişe duyan Allah Teala olarak okunan kıraatler de var. Buradan şu vardır. Mana olarak bakıldığında incitmekten ve kırmaktan, azap etmekten Allah Teala'nın endişe ettiği kimseler alimlerdir diye tercüme ve tefsir ediliyor. Tabii ki.
Ne büyük bir pay.
Yani böyle bir hisse verilmiş bakıldığı zaman. Ama bunların işte hangi alimler olduğu ileride bahsedilecek. Gazali de zaten kitabında bunu yaparken önce bir ilmin ehemmiyetini görün. Görmemiz lazım. Niçin ilim öğreniyoruz? İlme meşruiyet kazandıran unsur nedir? Kitabımızdan ve sünnetimizden, yani Cenab-ı Peygamber'in hayatından, onunla beraber yaşayan sahabelerden bir referans var mı? Önce bunu görmemiz gerekir diyor. Mesela hadis-i şerifinde Cenab-ı Peygamber el-ulema'u varasetul enbiya. Bunu mesela işte alimler peygamberlerin varisidir, mirasçılarıdır, veresesidir diye tercüme edip anlatıyoruz. Şimdi burada mesela şu pek fazla hatıra gelmiyor belki veya benim hatırıma gelmiyor belki. Şimdi miras, peygamberlere miras bırakır mı? Bırakmaz.
Evet.
Bıraktığı tek şey nedir? İşte ilimdir ve emanettir. Peki Gazali diyor ki ne kadar büyük bir meziyet ve letafet, aynı zamanda ne kadar büyük şerefli bir payedir ki miras bırakmayan peygamberlerin peygamberliğini ve vazifesini hiçbir mirası olmamasına rağmen tek mirası peygamberlik vazifesi, Allah Teala'nın dinini anlatmak şerefi olan şeye sahip olan, buna mirasçı olan peygamberlerin tabiri caizse peygamberlerden sonra yerine geçen kimseler alimlerdir. Yani bu bir mirasçılık gözüyle bakıldığı zaman evet peygamberlerin mirasçıları alimlerdir.
Hı hı.
Ama peygamberlerin bıraktığı miras ne? Hani bir baba çocuğuna dünyevi olarak menkul ve gayrimenkul birçok ayni veya nakdi mal mülk bıraktığı zaman kıymetli oluyor. Ne kadar miras kaldı? İşte şu kadar tarlalar kaldı, bu kadar arsalar kaldı, bu kadar dükkanlar, apartmanlar ve vesaire kaldı diyor.
Hı hı.
Kalan şeyin miktarıyla övünüyor.
Evet.
Burada alimlerin mirasçısı olduğu birincisi merci peygamberler.
Evet.
Miras alınan ve miras olarak devredilen, temellük edilense peygamberlerin vazifesi. Şatibi ve İbnül Kayyim mesela İlamül Müvakkain kitabında alimlerin aynı zamanda peygamberlerin vazifesini yerine getiren, yaşadıkları dönemlerde peygamberler nasıl ki Allah Teala'nın emri ve nehyini, murad-ı ilahisini tebliğ etmekle mükellefse, alimler de kendi zamanlarında Allah Teala'nın emrettiği, peygamberlerin tebliğ ettiği şeyleri anlatan, peygamber vazifesini yerine getiren kimselerdir,
hı hı,
diye tefsir ediyor. Bu açıdan bakıldığında Gazali, ne büyük bir rütbedir ki peygamberlerden sonra peygamberlik devam etmeyecek olmasına, peygamberlik vazifesinin üzerinde de daha şerefli bir vazife olmamasına rağmen alimler peygamberlerin yerine geçiyor diye bunu vurguluyor. Bu oldukça önemlidir,
evet,
ilim açısından bakıldığında.
Ne büyük bir paye. Hocam zirvede bırakalım, vaktimizin sonuna geldik. Yine bir bölümü daha bitiriyoruz. Son sözlerinizi alalım, veda edelim, kaldığımız yerden devam edelim. İlmin önemi, ilmin önemini bilmiyorum tamamladık mı tamamlamadık mı, ama Kur'an ve sünnette ilimle alakalı zikredilen kısımları zannederim tekrar aktararak yeni bir bölüme başlayacağız diye düşünüyorum şu an. Neler söylersiniz? Son sözleriniz olsun.
İnşallah.
Kapatalım.
Ya, ilmin ehemmiyeti tabii ki birçok yerde zaten mevcut. İhya'da da bu detaylı ve teferruatlı olarak ifade ediliyor. Biz hem dua olması hasebiyle hem de ilme yapılan vurgu olması hasebiyle Tirmizi'de geçen Kitabul İlim bahsinde ve hatta ilmin ibadetten evla olduğu bahsiyle alakalı yapılan rivayete vurgu yapıyor Gazali. Diyor ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın buyurmuş olduğu şu hadisle alakalı, hasletani la yekunani fil münafık. İki haslet vardır ki münafıkta bulamazsınız. Birincisi husnu semtin ve la fikun fiddin. Ne bir güzel ahlak vardır münafıkta, ne de ilme dair, dinde anlayış sahibi olma, dinin emrettik ve nehyettiklerine dair bir zahmete girme ye dair teşebbüsü vardır. O yüzden münafıkta olmayan temel iki haslet: güzel ahlak, ikincisi dini anlama ve anlatma zahmetine girme. Münafıkta bu ikisi yoktur. Allah Teala bizleri yaşadığımız zamanın gerektiği şekilde Kur'an'ı ve sünneti, Allah Teala'nın emrettiği ve nehyettiklerini, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam tebliğ ettiklerini yaşadığımız zaman hakim kılmayı lütfetsin. Münafıklığın her türlü alametinden muhafaza buyursun. Çünkü dinde anlayış sahibi olma demek, dini anlayacak gayreti, zahmeti, belki külfeti göze almak demektir. Münafıkta din adına yapılabilecek böyle bir zahmet yoktur. Hazreti Ali mesela ilmin kapısı olarak ifade ediliyor. Gazali Hazreti Ali'den birçok alıntı yapıyor. Mesela diyor ki Hazreti Ali Küleym isminde birisiyle muhatap olurken ilim maldan hayırlıdır. Yani münafık için, dünyayı dert edinen bir kimse için dünyada elde edebileceği makam, mansıptan daha öte bir şey yoktur. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü münafık bunları elde edebilmek için her türlü münafıklığı, yalanı, dolanı, iftirayı, fitne fesadı yapar. O yüzden onun için mal her türlü şeyden, makam, mansıp, dünyevi olan her şey bu kimse için daha hayırlıdır. Ama Hazreti Ali diyor ki el-ilmu hayrun minel mal. İlim maldan
daha
mukayese edilemeyecek şekilde hayırlıdır. Vel-ilmu ilim devamında, hani Arapça olarak okumayacağım. İlim hem seni hem de sahip olduğun malı korur. Nasıl koruyacağını bu ilim vasıtasıyla bilirsin. İlim seni muhafaza eder. Hataya düşmekten, yanlışa düşmekten muhafaza eder. cehenneme götürecek olan şeylerden cennete ulaştıracak olanlara götürür. Fakat vel ilmu hakimun vel malu mahkumun. İlim hakimdir. Kuvvet ve kudret sahibidir. Mal ise mahkumdur. Yani üzerinde hüküm sahibi olunandır. Hal böyle olunca ilim kullandıkça, paylaştıkça, harcadıkça artar. Mal ise kullandıkça, harcadıkça azalır. Bu sebeple ilmi mal ile mukayese edemeyecek surette hayırlı olduğunu ifade ediyor Hazreti Ali. Gazali de nitekim bu ifadesine vurgu yapıyor. Allah Teala bizleri ilmi kendi mecrasında ve Allah Teala'nın kendi rızasına olarak öğrenmeyi, öğretmeyi ve bununla ihlas kıvamında amel etmeyi cümlemize lütfetsin diyelim. Bundan sonraki bahislerde inşallah artık Gazali'nin ilimle alakalı açmış olduğu başlıklar müvacihesinde İnşallah konuşabiliriz belki.
İnşallah hocam. Amin diyelim bu güzel duanıza da. Çok teşekkür ediyoruz. Yine ufkumuzun açıldığı güzel bir program oldu. Eksik olmayız. Aziz dinleyenlerimiz, Gazali Mektebi'nin bu hafta da sonuna geldik. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Sufe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürümüz Sayın Mehmet Büyükmut hocamızla birlikteydik. Önümüzdeki hafta yeni bir programla buluşuncaya dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.